Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. İbrahim rüyasında Tanrı'yı görüyor. Tanrı ona, benim için oğlunu kes diyor. İbrahim tam oğlunu kesecekken Cebrail ona bir koyun getiriyor ve Tanrı seni sınadı. Oğlunu kesme, bu koyunu kes diyor. Düşünsenize, bu adamın oğlunu kesip kesmeyeceğini denemeden bilemeyen ve böylesine gelecekten habersiz bir Tanrı olabilir mi? Oysa Tanrı'nın ben seni sınadım, sen oğlunu kesebilecek bir psikopatsın, bu yüzden seni peygamberlikten çıkardım demesi lazımken onu mükafatlandırıyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Soru.
Evet hocam, bu aslında sosyal medyada dolaşan bir soru. Çokça insan bunu gördüğü için ben de bunu size sorarak programımıza başlamak istedim.
Peki.
Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gerçi bizim programımız İlmihal Saati, yani İlmihal. Gerçi İlmihal denildiğinde de halin ilmi. Akaid de bir yönüyle buna dahil. Cenab-ı Allah'ı tanımak, bilmek ve iman etmek her insana bir yükümlülük olarak Cenab-ı Allah tarafından yüklenmiş. Cenab-ı Allah, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet edebilmek, kulluk edebilmek için de Cenab-ı Allah'ı tanımak gerekiyor. Nitekim bazı müfessirlerimiz bu ayeti kerimeyi beni tanısınlar, beni bilsinler, bana iman etsinler diye ben insanları ve cinleri yarattım diye de tefsir etmişler, izah etmişler. Hasılı kelam, akıl sahibi her insanın Cenab-ı Allah'a iman etmesi, onu tanıması, bilmesi gerekiyor. Burada bu tür şüpheleri taşıyan kardeşimiz de aslında Cenab-ı Allah'a iman etmiş bir kimse. Fakat şeytan belli yollardan onun zihnine nüfuz etmiş ve aklına böyle olmayacak soruları getirmiş. Öncelikli olarak Allah tasavvurunda, her ne kadar bazıları Cenab-ı Allah gaybı bilemez, cüz'i gaybı bilemez türünden Cenab-ı Allah'ı anlatırken Allah'a acziyet nispet ediyorlarsa da, biz ehli sünnet olarak Cenab-ı Allah her şeyi bilir, her şeye kadirdir, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır diye iman ediyoruz. Binaenaleyh zaman kavramı, mekan kavramı biz insanlar için, yaratılmışlar için söz konusudur. Cenab-ı Allah için zaman kavramı söz konusu değildir. Böyle olunca yarınla dünün veya bugünün, şu andaki halin Allah Teala için bir farklılığı söz konusu değildir. Zira Cenab-ı Allah hepimizi yaratmıştır. Bütün kainatı, evreni yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Allah yarattığını bilmez mi? O latif ve habirdir buyuruyor. Yani yarattığı her şeyin ne olduğunu, ne olacağını aynı seviyede Cenab-ı Allah bilir. İbrahim aleyhisselam'ın da, İsmail aleyhisselam'ın da, bütün insanlığında ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl davranacağını Cenab-ı Allah bilir. Herhangi bir ağaçtan düşen her bir yaprak Allah'ın bilgisi ve kudreti dahilinde yere düşerler. Binaenaleyh Allah'ın ilminden, kudretinden herhangi bir şeyin uzak kalması düşünülemez, söz konusu olamaz. Peki Cenab-ı Allah bir peygamber olarak, üstelik de peygamberlerin atası, ülül azim bir peygamber olarak gönderdiği İbrahim aleyhisselama böyle bir rüya göstermekle neyi murad etmiştir? Bu tarafını belki böyle bir edep dairesi içerisinde sormak gerekir. Unutmamak gerekir ki Cenab-ı Allah kitabını, kitaplarını, ve o kitaplarını yaşaması ve anlatması için gönderdiği peygamberleri insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah sadece talimatlarını yazılı bir kitapla defaten de gönderebilirdi. Fakat Cenab-ı Allah insanlar bunun uygulamasını bir normal hayat serencamı içerisinde, serüveni içerisinde görsünler ve tatbik edilebileceğine kanaat getirsinler için zamana yayarak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin onu tebliğini kolaylaştırmış, insanların da Kur'an'ı idrakini onlara rahatlıkla anlayabilecekleri seviyede, hazmedecekleri seviyede lütfetmiştir. Böyle olunca biz İbrahim aleyhisselamın başından geçen bu hadiseyi ve İsmail aleyhisselamın beraberinde göstermiş olduğu tevekkülü öncelikle bu peygamberlerimizin ne kadar teslimiye sahibi olduklarını görmemiz açısından Kur'an'ın bize haber verdiğini görüyoruz. Yani Kur'an tarih dilimi içerisinde cereyan etmiş, geçmiş olan bir hikayeyi mücerret bir hikaye anlatım olsun diye bize nakletmiyor. Buradan bizim Müslümanlar olarak almamız gereken ibretler söz konusudur. Biz niye kurban kesiyoruz? Yani kurbana ve hac ibadetine baktığımız zaman burada İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu birçok teslimiyet ile alakalı hatıraların canlandırıldığını görüyoruz. Cenab-ı Allah peygamberleri içerisinde ülül azim peygamber olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin atası olan, kendinden sonraki bütün peygamberlerin atası olan İbrahim Aleyhisselam'ı bizlere bir numune olarak, bir misal olarak veriyor. Şunu da unutmamak gerekir ki, eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'i art niyetle ve kendi kendine okuma gayreti içerisine girerse, o zaman Kur'an-ı Kerim'de kendini saptıracak bir takım yollara düşebilir. Nitekim Kur'an bunu açık ifadeyle söyler. Yudillu bihi men yeşa ve yehdi bihi men yeşa. Allah bununla dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Kalplerinde hastalık olanlara Kur'an-ı Kerim okunduğunda onların hastalıkları artar diyor. Yani Allah'a dair, Allah'ın yaratıcı olduğuna dair içinde şüpheler taşıyan, kendinde enaniyet gören, işte şeytanın şeytanlaşmasının, rahmeti ilahiyeden kovulmasının sebebi şeytanın bilgisizliği değildi ki. Şeytan meleklere hocalık yapabilecek, belki yapmış seviyede ilim sahibi bir kimse iken, sırf kibrinden dolayı Cenab-ı Allah'ın emrine itaat etmediğinden dolayı, Cenab-ı Allah emrederken de sembolik bir şeye secde etmesini emrediyor. Yani ben Adem'i yarattım, Adem'e secde et diyor. Şeytan da kendi kendine bir takım argümanlar ileriye sürüyor. Aynen bu kardeşimizin kendi aklınca bir takım hezeyanlar ortaya koyduğu gibi şeytan bu hezeyanların atasını ortaya koyuyor. Diyor ki ben ona niye secde edeyim? Onu çamurdan, beni ateşin alevli kısmından yarattın diyor. Dolayısıyla benim derecem, makamım ona göre daha üstündür. Ben daha kıdemliyim. Onu daha yeni yarattın. Ben işte meleklere hocalık yapmış, şöyle ilmi statüsü olan vesaire biriyim demeye getiriyor. Unuttuğu, göz ardı ettiği mesele, emrini çiğnediği Cenab-ı Allah'ın her şeyin yaratıcısı olarak yarattıkları arasında bir imtihan vazifesini onlara yüklediğini unutuyor. Yani Cenab-ı Allah hepimizi imtihan ediyor. İmtihanın en büyüğü Peygamber Efendilerimiz üzerinden geçmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda ne tür imtihanlardan geçtiğini görüyoruz. Ne tür çilelerden, ne tür sıkıntılardan geçtiğini görüyoruz. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ey Muhammed Mustafa! Peki alemlere rahmet olarak gönderilmiş, alemlerin kurtarıcısı olarak gönderilmiş. Bakın bu ifade çok önemlidir Basri Hocam. Müslümanlara rahmet olarak gönderilmiş demiyor. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş demiyor. Bu evrendekilere rahmet olarak gönderilmiş demiyor. Alemlere rahmet. Alem kelimesinin içerisine ne girer? Allah'ın yarattığı her şey girer.
Evet. Bütün uzay.
Her şey.
Kainat, evet.
Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onun getirmiş olduğu İslam dini ve onun inşa etmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu Müslümanlar, bütün alemlere rahmet olarak tecelli etmek üzere şekillendirilmiştir. Binaenaleyh bir Müslümanın ufku da böyle olmalı. Yani enteresan bir mesele anlatırlar. Halifelerden bir tanesi, efendim, gayrimüslimlerin bir meselesiyle ilgilenmeyince hoca efendi namazda elhamdülillahi rabbil müslimin, elhamdülillahi rabbil müslimin diye iki defa tekrar eder, arkadan halife rabbil alemin diye düzeltir. Namazdan sonra döner der ki, bak der, rabbil müslimin okudum, sen itiraz ettin. Niye? Alemin olması lazımdı, yani alemlerin Rabbi. Binaenaleyh Allah alemlerin Rabbidir, sadece Müslümanların Rabbi değildir, bütün her şeyin Rabbidir, bütün yaradılanın sahibidir. Binaenaleyh alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi de bütün alemlerden mesuldür, sorumludur, onun ümmeti de öyledir. Böyle olunca onların örnek alınmaları gerektiğinden dolayı onlarla ilgili imtihan çıtası da çok yüksektir. İşte İbrahim aleyhisselam, tabi bunu Kur'an-ı Kerim bize ibret alınacak yönüyle anlatır. Yani Kur'an der ki, seni yaratan Allah'tır, senin dışında her şeyi yaratan yine Allah'tır. Dolayısıyla Allah bir şeyi emrettiğinde, efendim bu çocuğumdu, bu karımdı, bu malımdı, bu mülkümdü diye bir şeyle Cenab-ı Allah'ın huzuruna gelmeyeceksin. Bugün maalesef baktığımızda bizler babalar olarak İbrahim aleyhisselam teslimiyetine sahip miyiz?
Değiliz.
Biz maalesef İbrahim aleyhisselam üst üste gördüğü rüyalar, yani bir defa rüya görmüyor. Sonra ikinci bir mesele de bu rüya demek değil. Yani çünkü peygamberlerin rüyalarını sıradan bizim gördüğümüz rüyalarla karıştırmamak lazım. Şimdi bir adamın rüyasına şeytan musallat olmuş. Onda ona işte çocuğunu kes diyor, haşa. Ben rüyamda gördüm, çocuğumu keseceğim, böyle bir saçmalık olmaz. Ama söz konusu peygamber olduğunda, ona rağmen bir defa görmüyor, defaatle bu rüyaları görüyor. Peygamberlerin rüyaları onlara Cenab-ı Allah'tan doğrudan mesaj anlamına geliyor. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz de rüya peygamberliğin şu kadar cüzünden bir cüzdür diyor. Yani peygamberlik bana geldiğinde şu kadar süre rüyalar, sağlam, sahih, doğru rüyalar, ki bu rüya bahsini de belki bir dönem açmamız lazım. Rüya nedir, ne değildir, bilgi kaynağı mıdır? Ama peygamber efendilerimiz için bilgi kaynağıdır. Kaldı ki oğlu İsmail'e de bu rüyasını açar. O da sen Allah'ın peygamberisin, teslimiyete bakar mısınız? Sen Allah'ın peygamberisin, Allah sana neyi emrediyorsa yap. İf'al ma tu'mer. Bakın bu ifade bile, eğer bu kardeşimiz bu noktayı yakalayabilmiş olsaydı, niye yakalayamadı? Biraz sözü uzatacağım affınıza.
Estağfurullah sığınarak. Hocam,
çok da tenkit ediliyorum belki bu sözü uzattığım için. Fakat İsmail aleyhisselam henüz, yani genç bir delikanlı olmasına rağmen, işte çocuk diyoruz biz şimdi o yaşlara, if'al ma tu'mer diyor. Emredilen neyse, sana neyi emretmişse Cenab-ı Allah, onu yap diyor. Rüyanda gördüğünü yap demiyor. Yani o biliyor ki olay rüya değil, Allah'ın emri olayıdır. Allah emretti mi bir şey, Allah'ın mülkünde Allah'a akıl verilmez. Sen bunu niye böyle emrediyorsun, bunu niye böyle söylüyorsun denilmez. Nitekim Azrail aleyhisselama emretmiş, hepimizin vakti zamanı saati geldiğinde, son nefes teslim edileceğinde Azrail aleyhisselam geliyor, canımızı alıyor. Canımızı mı alıyor yoksa bize can mı veriyor? O bahsi diğer. Yani ölüm bahsi de aslında hiç kötü olsaydı ölür müydü peygamber diye Necip Fazıl'ın tasvir ettiği, efendim Mevlana'nın Şeb-i Arus diye tanımladığı. Hasılı kelam, Allah canı verendir, dilediğinde o canı alandır. O canı dilerse birinin, diğerse öbürünün sebep olmasıyla alır. Fakat kuvvet ve kudret sahibi olan odur. İbrahim aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselam üzerinden, çünkü peygamberler masumdurlar, günahsızdırlar. Yani istese de günah olan bir şeyi işleyemez bir peygamber. Peygamber aleyhisselam efendilerimiz üzerinden Cenab-ı Allah bize ibretlik bu olayları anlatıyor. Siz de böyle teslim olun diye. Buradan enteresan bir noktaya da aslında önümüzdeki günler, Kurban Bayramı günleri olacak inşallah. İmkanı olan, hali vakti yerinde olanlarımız kurbanı kesecekler. Cenab-ı Allah'a İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselamın yaşadığı bu kıssayı hatırlayarak şükran olarak, yani evlatlarımızı bizden kurban etmemiz istenilebilirdi. Cenab-ı Allah bizim acziyetimizi bildiği için, bizim zaafımızı bildiği için, nereden biliyor? Yaratan o çünkü. Allah bilmez mi bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi? Bilir. Fakat insanoğlu yine fıtratı gereği, şimdi bir mesele, öğretmen bir sene meşgul olduğu talebeleriyle ilgili onların seviyelerini bilmez mi? Niye imtihan yapıyor? Birinci imtihanı yapıyor, ikinci imtihanı yapıyor, vizesi var, finali var, efendim mazeret sınavı var, şuyu var, buyu var, bütünlemesi var. Niye yapıyor bunu? Şundan dolayı yapıyor. Ben biliyorum ama sen de kendi durumunu bil. Şimdi İbrahim aleyhisselam kendi durumunu bilmiyor mu? İbrahim aleyhisselam biliyor, biz de bizim bilmemiz lazım. Bak işte bu kardeşimiz okuması gereken biçimiyle değil de yanlış okuduğundan dolayı bunu İbrahim aleyhisselamın haşa bir acziyeti ve ondaki vahşi duyguların depreşmesi olarak, yani oğlunu öldürebilecek kadar cani, psikopat ruhlu vesaire, haşa bir peygambere yakışmayan. Fakat bu tabii İslam kültüründen daha ziyade Yahudi ve Hristiyan kültüründen gelen, peygamberleri beşeri, insani yönleriyle, yani insan nasıl hata yapar, yanlış yapar, işte insanlarda psikopat olanlar da vardır, şu olan da vardır, bu olan da vardır, İnsanlardaki bütün beşeri zafiyetlerin peygamberde tezahür etmesi yönünde bir anlayış, bir telakki var. Bu anlayışın, bu telakkinin, bu kültürün uzantısı olarak bu tür saçma sapan yakıştırmaları yapıyor. Yoksa güneş nasıl Allah'ın emriyle doğuyorsa, ya niye güneş doğdu diye güneşe bir bahane bulmamız söz konusu değilse, peygamberler de Allah'ın emrini yerine getirirler. Burada bize düşen mesele, buradan kendi namı hesabımıza bir ibret devşirebilmektir, bir ibret çıkartabilmektir. İbrahim'in teslimiyetini, İsmail'in aleyhisselam teslimiyetini yakalayabiliyor muyuz? Biz Allah'ın emrini yerine getirebiliyor muyuz? Hani meşhur bir menkıbedir. Söylerler. İşte diyor ki vatandaş, hocam diyor, sabah namazına çocuğumu kaldıramıyorum diyor. Uykusu çok ağır diyor vesaire filan. Diyor ki hoca efendi, peki diyor, yangın çıksa evde diyor, sabah namazı vakti, çocuğunu kaldıramıyorsun, ne yaparsın? Ne demek ne yaparım ya? Su dökerim, şunu yaparım, bunu yaparım, sürükleyerek kaldırırım. İşte namaz kılmamak evde yangına çocuğu terk etmekle eşdeğer bir şeydir. Bir peygamber düşünün, üsve-i hasene olan İbrahim'de sizin için örnek alınacak yönler vardır diyor Kur'an-ı Kerim aleyhissalatu vesselam. Çocuğunu Allah emredince kesmeye götürebilecek kadar Allah'ın emrinin karşısında teslimiyet gösteriyor. Biz, Allah bize çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmamızı emrediyor. Aynı İbrahim, Allah'ım diyor, çocuklarımdan namaz ehli kimseler yarat diyor. Biz acaba çoluğumuzun çocuğumuzun namaz ehli olması için ne kadar çırpınıyoruz? Yani bırakın efendim çocuğumuzu kurban etmeyi, kendi hayal dünyamızda istikbal diye bir put oluşturmuşuz. Ona tapıyoruz. Aman çocuğun istikbali kararmasın, aman sene kaybı olmasın. Neyse bu sene kaybı. Çocuğumuzu bir sene Kur'an-ı Kerim eğitimi almaya gönderemiyoruz. Nerede bu teslimiyet? Hani biz Allah'a kul olarak gelmiştik. Şimdi burada Basri Hocam, burayı iyi okumak lazım. Bir çocuğu insanın göz bebeğidir. Cenab-ı Allah bizim çocuklarımızı da, bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarını da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin göz bebeği olacak kıvamda yetiştirsin, yetişmeleri nasip ve müyesser eylesin. Dolayısıyla bir insanın sahip olduğu en değerli şey evladı ve evladını kurban etmesini istiyor Cenab-ı Allah. Üstelik bu evlat hangi evlat? Basri Hocam, yani İbrahim Aleyhisselam 90 yaşlarına gelmiş. 90 sene evlat hasreti çekmiş. Evladı olmamış. 90 yaşından sonra bir evlat sevgisini tatmış. O çocuk tam böyle 8-9 yaşlarında, yani tam böyle tabiri caizse bir babanın göz aydınlığı olacağı, yani ufak tefek güç alacağı, henüz böyle kötü yönlerini görmediği, hani 30-40 yaşına gelir de babasına karşı gelir filan değil, en böyle güzel çağında Allah hasretle beklediği evladını kurban etmesini istiyor. Biz Allah için neyi kurban edebiliyoruz? Yani mal biriktirmişiz, bu mal benim diyoruz. Kurban edebiliyor muyuz? Yok. Çocuklarımızı Allah yolunda eğitebiliyor muyuz? Bir bakıyorsun, işte istikbal endişesiyle okullara, şuralara, buralara gönderiyoruz çocuklarımızı. Elbette göndereceğiz. Fakat onların dini hayatlarının endişesini taşıyarak göndereceğiz. Efendim, mühendis olsun da nasıl olursa olsun, öyle değil. Vatanına, milletine, dinine, diyanetine bağlı, Allah'ına, kitabına bağlı bir mühendis olsun, bir doktor olsun, bir hoca olsun diye gayret edeceğiz. Ha, İmam Hatip'e gönderdin, Kur'an kursuna gönderdin, iş bitmiyor. Dolayısıyla burada alınacak ibretler çok. Şeytanın ihvasına gelmemek lazım. Yani bu kardeşimiz şöyle dönüp bir kendine baksın. Ben neyi Allah için kurban edebiliyorum? Şeytana çok hizmet ediyorum da, Allah için ne tür bir hizmetim var? Ona dönüp baksın. Cenab-ı Allah bizi şeytanın vesveselerinden muhafaza eylesin. Dinimizi, imanımızı korusun.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bir dinleyicimizden bize ulaşan soru şöyle: Müslüman olmayanlara saygı duymanın ölçüsü nasıl olmalıdır?
Şimdi Cenab-ı Allah hepimizi insan olarak yaratmış ve insanı da değerli olarak yarattığını bize bildirmiştir. Elbette değerli olarak yaratılmış olan insan ya esfeli safiline, yani çukurun çukuruna, ya da yükseklerin yükseğine çıkabilmektedir. İnsan haddi zatında mükerrem bir varlık olduğu için insan olması hasebiyle saygı duyulması gerekir. İnsani ilişkilerde bir Müslümanın bütün insanlara aynı seviyede insan olmanın gereği olan, Müslüman olmanın gereği olan saygı ve merhameti gösterme mecburiyeti vardır. Hatta muhabbet etme mecburiyeti vardır. Çünkü insan muhabbet duymadığı bir şeye saygı gösteremez. Fakat iş bir insanın Allah'ın dinine karşı sorumsuz bir takım eylemleri ortaya koyması noktasına geldiğinde, yani günah söz konusu olduğunda, burada şöyle bir düsturu bize vermiş alimlerimiz. Biz günaha kızarız. Günahla asla bir müsamahamız söz konusu olamaz. Fakat günaha düşmüş olan kimseye normal bir kimseden daha fazla merhamet etmemiz gerekir. Şöyle düşünün, evlatlarınızın içerisinde biri hasta olsa, o hasta olanla daha fazla ilgilenirsiniz. Onun üzerinde daha fazla durursunuz. Ta ki iyileşinceye kadar. Aynı şekilde manevi bir hastalığa düçar olmuş olan, efendim, Müslüman olma nimetini elde edememiş olan bir kimseye bu yönüyle acımak gerekir. Namaz kılmayan bir Müslümana merhamet etmek gerekir. Onun namaz kılabilmesi için dua etmek gerekir. Onu namaza nasıl çekerim endişesini bir Müslümanın taşıması gerekir. Geçen yüzyılın sonuna doğru ahirete irtihal etmiş olan Mısır'ın önemli davetçilerinden Muhammed Gazali diye bir hocamız var. Türkçe'ye de Fıkhus Sire kitabı tercüme edilmiş. Önemli davetçi hocalarımızdan, Ezher'in hocalarından biridir. Ona işte namaz kılmayan arkadaşıma ne ceza verilmesi lazım filan diye bu meyanda bir soru sorulunca, diyor ki senin namaz kılmayan arkadaşına karşı sorumluluğun onun elinden tutup onu camiye götürmektir. Yani namaz kılmayana ne ceza verileceğiyle meşgul olmak yerine, sen ben buna nasıl mani olabilirim, kardeşimi, komşumu, efendim, yanımda çalışan bir insanı, belki bin bir yabancıya ulaşma imkanı olmayabilir bir insanın, ama özellikle de yani bir adam işverense, bir nüfuzu altında, etki alanında çalıştırdığı bir kimse varsa, bir zümre varsa, onlarla iyi insani ilişkiler içerisinde, şimdi yani amir pozisyonunda şunu yap bunu yap diye değil de, koluna giderek, efendim beraber bir çay içelim, ah ezan okundu, beraber namaz kılalım, siz de abdestiniz yoksa buyurun şurada abdest alın, havlusunu tutarak, düşünebiliyor musunuz? Yani bir patron, bir CEO, emri altında çalışan bir çalışanına, sıradan bir işçisine diyelim, böyle bir davranış sergilemiş olsa, bu insan namaz kılmaya niyeti yoksa bile, yani namazla arasında bir mesafe olsa bile, yahu ayıp olur, koca patron havlu tutmuş bana, buyur şuradan abdest al diyor, seccademi sermiş, ayıp olur diye en azından onun hatırına namaza başlar. Bir defa başladıktan sonra da Cenab-ı Allah inşallah onun gönlüne, kalbine bu muhabbeti koyar. Dolayısıyla bizim Müslüman olmakla işimiz bitmiyor, yeni başlıyor. Cenab-ı Allah bizi yeryüzüne halife olarak göndermiş. İnsanları yeryüzüne halife olarak gönderdim diyor. Ve insanlığın vazifesi yeryüzünü imar etmek. Nasıl imar olacak yeryüzü? Allah'a kulluk ile imar olacak. Dolayısıyla bir yerde huzur içerisinde bir hayat sürebilmemiz için oradaki herkesin Cenab-ı Allah'a kul olabilme erdemini taşıyor olması lazım. Bunun da yolu, işte sorunuzda sordunuz. Biz bir gayrimüslime karşı nasıl bir tavır ve hareket içerisinde olmalıyız? Elbette eğer kendimizi sevdirebilirsek taşıdığımız misyonu da sever hale gelir. Efendim, birçok bununla ilgili menkıbeler duyuyoruz. Müslümanların Müslümanlığının nezaketini, zarafetini gördüğü için insanlar Müslüman oluyorlar. Ama aynı şekilde de bir Müslüman bir kabalık gösterirse, birini rencide ederse, bundan sebep de birileri dinden, imandan, Kur'an'dan soğuyacak olursa, bunun da vebali ağır olur. Ama bir tarafta da din düşmanı olarak tescillenmiş biri var. Ona karşı da Müslümanın vakarını sergilemek lazım. Yani iş savaşa geldiğinde karşı cephede olan anası da olsa babası da olsa affetmemeli. Fakat normal zamanda insani ilişkilerde paspas olunması gerekiyorsa bir Müslüman yaradandan ötürü gerekirse paspas olur. Niye? Çünkü bir misyonu var, bir vazifesi var. bir emanet yüklenmiş. O emanetin gereğini yapmak durumundadır. Cenab-ı Allah doğru yapabilmeyi nasip etsin.
Amin. Yani her bir ferdi aslında ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani topluca efendim işte Müslüman olmayanlar, yani Müslüman olmayanlara şu şekilde hareket etmemiz gerekiyor değil de, hani fert fert, yani çünkü Müslüman olmayanlar, bize sempati duyanlar, bizi sevenler, yani işte İslam'a yani
şöyle bakmak
bir
lazım.
Bir adım kalmış İslam'a girme.
Müslüman olmayanlar değil de Müslüman olmaya aday olanlar diye tanımlamak lazım. Nitekim biz ümmeti Muhammed derken ümmeti Muhammed, ümmeti icabet var.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak tanıyan Müslüman olan, bir de ümmeti davet var. Yani potansiyel Müslüman olanlar var. Dolayısıyla gayrimüslimleri potansiyel Müslüman olarak görmek lazım. Ama biri küfründe inatlaşmışsa, artın küfürde önder haline gelmişse, yani insanları kitleleri arkasından sürüklüyor ise, o zaman ona karşı tavrımızı belli ederiz. Bu yönüyle dediğiniz gibi bütüncül olarak değil de her olayı kendi nevi şahsına munhasır olarak ele almak lazım gelir.
Evet. Şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Değerli hocam diyor dinleyicimiz, Osmanlı padişahlarından bazılarının 4'ten fazla hanıma sahip olduğu toplumda çok yaygın bir söylenti. Sultanların hareminde birçok kadının varlığı biliniyor. Bu kadınların dini açıdan statüsü nedir?
Şimdi yani bu olayın tarih yönüyle alakalı olan bir kısmı var. Bir de dini olarak bizi ilgilendiren kısmı var. Önce şunu söyleyelim. Tarihi bilgiler, belgeler gösteriyor ki Osmanlı hanedanlığından gelen sultanların hepsi Müslüman insanlardı. Şer'i şerife bağlı insanlardı. Kişisel hataları, günahları olabilir, masum değillerdi. Efendim, yanlışları olabilir, siyaseten, dinen hatalı davranışları olabilir. Fakat Müslüman insanlardı ve dinin kesin hükümlerine karşı efendim dinle, diyanetle alakası olmayan bir işi yapacak durumda değillerdi. Bunu niçin söylüyorum? Dinimizde Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin hemen başında bir Müslüman erkeğin 4'e kadar evlenebilme ruhsatının olduğu beyan edilir. Efendim, bu sünnet midir yoksa ruhsat mıdır, mübah mıdır? Bunlar ayrı tartışmalar. Fakat önemli olan bir mesele var ki o da 4'ten fazla bir Müslümanın eş sahibi olması, yani bir Müslüman erkeğin bir kadın birden fazla koca sahibi olamaz. Bazen böyle cahilane laflar söyleniyor. İşte özellikle de memleketimizde eğer adam bir şekilde işte ben ikinciye evlenmek istiyorum diyorsa kadında, o zaman ben de ikinci koca alacağım filan türünden bir lüzumsuz tartışmanın içerisine giriyorlar. Lüzumsuz diyeyim. Niye? Biri Allah bana bu hakkı verdi diye böyle bir hakkını kullanacağından bahsediyor. Öbürü ben anlamam diyor. Allah sana bu hakkı verdiyse de ben hakkım olmayanı da hak olarak, bu Allah'a isyan anlamına gelir ki bu noktada da erkeklerin dikkatli olması lazım. Yani eften püften bahanelerle, sebeplerle hanımlarının, çoluğunun, çocuğunun diniyle, imanıyla ilgili tehlikeli mecralara olayları taşımamaları lazım gelir. Herkes kendi ailesini vesairesini bilir. Bazen böyle lüzumsuz şakalar vesaireler filan da bu meselelerde oluyor. Ama karşı taraf, kadın tarafı bu nokta, özellikle de işte bizim kültürümüz açısından, yani Anadolu kültürü veya işte İstanbul kültürü açısından çok hassas bir konu. Bu noktayı da dikkatlerini arz etmek isterim kardeşlerimizin. Şunu diyebilir bir Müslüman, bir sultanın 4 tane hanımı en fazla olabilir aynı anda, ama boşamıştır, yine evlenmiştir, boşamıştır, yine evlenmiştir. Bu noktada bir kimsenin efendim işte boşanmak, evlenmek suretiyle 10 defa 15 defa evlilik yapmasında bir sakınca var mıdır, yok mudur meselesine gelince, tabii evlenmek Allah'ın emri. Yani evleniniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Farz olur, vacip olur, mübah olur. Bazen haram olur evlenmek. Mesela geçen bir kardeşimiz soruyor. Diyor ki benim diyor çocuğum diyor %50 diyor psikolojik problemli diyor. Yani defalarca rapor aldık diyor, psikolojik problemli çıkıyor diyor. Fakat böyle yani otursanız kalksanız diyor birkaç gün içerisinde onda bir problem olduğunu anlamazsınız diyor. Ancak diyor kime talip olsak diyor evlendirmek için oğlumu, hangi kıza talip olsak böyle bir rapor olduğunu söylediğimizde evlenmekten vazgeçiyor. Ben diyor söylemeden bunu kızımı evlendirebilir miyim? Yani bir kızla evlendirebilir miyim oğlumu diyor. Hasılı kelam yani eğer bir kimse şizofren değilse, yani şizofrenin de yararlı ve zararlı diye ikiye ayrıldığını söylüyorlar. Yani vuran, kıran, eziyet eden, işkence eden bir yapısı yoksa bir kimsenin bunun evlenmesi caizdir. Ama bir erkek vuruyor, kırıyorsa hatta bir kadın yani akli dengesi bozulmuş, şiddet uyguluyor etrafındakilere. Bunu evlendirmek caiz midir? Değildir, haramdır. Eşine zulüm uygulayacak, şiddet uygulayacak. Bu yönüyle eğer şiddet eğilimi olan, psikolojik takıntıları olan bir kimse evlenecekse bu evlenme de caiz değildir, doğru değildir. Evet, boşanmak da hoş bir şey değildir. Yani Allah'ın arşı titrer diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani evrenin dengesi bozulur demek bu. Yani bırak senin memleketin vesairenin, evrenin dengesi bozulur bu olaydan. Dolayısıyla doğru bir şey değil boşanmak. Fakat olmuş. Bir kadın bile isteye 10 defa evlenmiş bir adamla evleniyor. Veya bir adam 10 defa evlenmiş, boşanmış bir kadınla evleniyor. Sana bana bir şey söylemek düşmez Vasile Hocam. Bunu yargılamak da düşmez. Şimdi buradan hareketle, yani bizim zamanımızdan hareketle bundan 100 sene, 300 sene, 500 sene önceki insanları yargılamak çok manasız ve anlamsız bir yargılama olur. Binaenaleyh böyle bir yargılamanın içerisine girmek doğru değil. Önemli olan bir haksızlık var mı, bir zulüm var mı, bir aldatma var mı diye olayı değerlendirmek lazım. Şunu da unutmamak lazım. Yani sultan evlendiğinde mehir olarak verdiği mehir sultanın mehridir. Yani ne demek istiyorum? Yani normalde diyelim ki 10 altın vererek sıradan biri bir kadınla evleniyorsa sultan evlendiğinde 100 bin altın mehir olarak vermiştir. Kadın da ben bu 100 bin altını evlenirim 3-5 sene sonra boşarsa da beni sultan ben bu 100 bin altınla kendime çok rahat bir hayat kurarım diye düşünmüş olabilir. Bugün olmuyor bu. Yani bugün evlenen böyle bir istatistiğe baksanız, ben meraklı değilim böyle şeyler onun için bilemeyeceğim ama yani meraklı olanlar baksalar bugünkü işte memleketimizdeki kızlar evlilik tercihlerini yaparken ne kadar efendim evlenecekleri damat adayında soya sopa bakarlar, efendim kariyere bakarlar, makama mevkiye bakarlar, ne kadar servete bakarlar. Ne çıkar? Yani herhalde tahminim o ki çok yüksek bir oranda servete bakarlar.
Evet, servet ilk sırada gelir.
Adam 3 defa boşanmış, evlenmiş, ayrılmış, bunu pek de problem etmezler. Hasılı kelam bu kendi dönemi içerisinde değerlendirilebilecek bir mesele. Gelelim ikinci bir meseleye ki muhtemelen kardeşimiz onu dile getirmeye çalışıyor. Cariye ve kölelik hukuku. Yani savaşlarda son İslam devleti olarak kabul edilen, hilafet devleti olarak kabul edilen Osmanlı'nın yaptığı Birleşmiş Milletler nezdinde bir anlaşmayla dünyada kölelik sonlandırılmış. Bu da zaten İslam'ın efendim nihai olarak hedefi görülüyor. Bununla ilgili uzun uzadıya konuşmak mümkün. Hasılı kelam kölelik bitmiş ama ondan önce varlıklı insanlar bugün nasıl evlerde hizmetçiler var, bakıcılar var, dadılar var, şunlar var, bunlar var. Bu varlıklı insanlar efendim evlerinde hizmetli olarak köle veya cariye çalıştırabiliyorlardı. Köle ve cariyelerini evlendirebiliyorlardı da. Binaenaleyh bir kimsenin bir cariye ile evlenmesi veya cariyeyi yataklık olarak kullanması o dönemin şartlarında ve hukukunda mümkündü. Ama kim olursa olsun, yani bırakın bir insan evladını, yani çok affedersiniz, bir hayvana bile eziyet haram olduğuna göre, bir insana, bir Müslümana eziyetin meşru hiçbir tarafı olmaz ve bunun dini bir gerekçesi de olmaz. Ha, eziyet nedir? Şiddetin her türlüsü. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Yani cinsel şiddet de bir şiddettir. Eğer bir adam efendim ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bir cariyenin, yani mesela ne demek ihtiyacını karşılayamıyor? Bu insanın yeme ihtiyacı var, yeme ihtiyacını karşılayamıyor. O zaman bunu elinde bulundurmasının meşru bir gerekçesi olamaz. Ne yapacaksın? Elinden çıkartacaksın, onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir başkasına devredeceksin. Elhamdülillah ki bugün Cenab-ı Allah insanlığı böyle bir şeyle imtihan etmiyor. Fakat bugünün imtihanı da farklı. Yani bugün asıl üzerinde düşünülmesi gereken, yani tarihe dönüp de Osmanlı şunu yaptı, bilmem şu bunu yaptı diye muhakeme etmeden önce bize düşen, pratikte yapmamız gereken şey, bugün bu anlamda birilerinin kötü emellerine alet edilen kız çocuklarımız, evlatlarımız yok mu? Biz bu insanları nasıl kurtarabiliriz? Yani bugün mesela sokaklara çıkıyorsun, bakıyorsun, yani kendini teşhir etmeyi bir maharet zannediyor zavallıcık. Yani bunun modern kölelik olarak tanımlanması, yani eskiden diyelim ki bir sultanın hareminde 30 tane cariye vardı. Fakat nihayetinde bu 30 tane cariye bir sultana hizmet ediyordu. Bugün bakıyorsunuz sokağa kendini teşhir ederek çıkmış olan bin bir sultana hizmet ediyor. Yani cinselliği sadece tensel temasla sınırlamamak lazım. Gözün teması da bir temastır. Kulağın teması da bir temastır. Yani elin temasını bugün taciz olarak, bilmem ne olarak değerlendiriyorlar. Halbuki dinimiz gözün temasını da, kulağın temasını da bir taciz olarak değerlendirir. Bu yönüyle de kimsenin kendisini orta malı gibi teşhir etmesine dinimiz razı olmaz. Bu yönüyle bu modern köleliğin, modern cariyeliğin üstesinden nasıl gelinecek diye bence buna imali fikir etmek lazım. Bu kardeşlerimizin de bu tür daha faydalı noktalara yoğunlaşmaları kendi menfaatlerine olur. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bize leha ma kesebet ve aleyha mektesebet der. Geçmiş ümmetlerin lehlerine olanlar da onlara yazılır. Aleyhlerine olanlar da yani herkes kendi hesabını verecek. Cenab-ı Allah kalkıp da bize efendim sultan filan niye 4 tane hanım almış, niye hareminde 10 tane cariye varmış diye bunu bize sormaz.
Yani şöyle oluyor hocam, bunun üzerinden İslam'a saldırılar oluyor. Belki de o cihetle.
İslam'a saldırı meselesi de değerli hocam, yani Allah birinin nasibini bağlamışsa o merhaba dediğin sözden bile nem kapabilir. Binaenaleyh din iman meselesidir. Kur'an-ı Kerim'i gönül gözüyle okuyabilen bir kimsenin kalbinden bütün bu şüpheler bertaraf olur. Ama Kur'an'la arasına mesafe koymuş olan veya Kur'an'ı bakayım ne yazmış diye böyle sözüm ona objektif olarak okuduğunu düşünen kimseye Cenab-ı Allah sırlarını, hidayetini açmıyor. Hüden lil muttakin. Önce edeple gelmek gerekiyor. Rabbim bana ne demiş diye tevazuyla Kur'an'ı eline alana Kur'an çok şeyler söyler. Böyle olunca da bu tür efendim lüzumsuz tartışmaların içerisine girmez bir insan. İşiyle meşgul olur. Bir başka meseleyi daha burada ifade edeyim. Yani Osmanlı sultanları bu dinin kaynağı değillerdir. Peygamber değillerdir. Biz dinimizi sultanlardan öğrenmiyoruz. Efendim filan sultan filan işi yaptı. Bunu yapmak meşrudur. Böyle bir şey söz konusu değil. İyi de yapmışlardır, kötü de yapmış olabilirler. Dolayısıyla onlar da hesaplarını Cenab-ı Allah'a verecek, biz de vereceğiz. Fakat ana gövdeye baktığımızda bu devlet İslam'ı yaymayı kendine hedef olarak kabul etmiş bir devlettir. Osmanlı bu yönüyle sevilmesi gereken, muhabbet edilmesi gereken bir devlettir. Hatadan, günahtan, suçtan, ayıptan beridir diye bir şey söz konusu değil. Allah hayır ve hidayet üzere kalabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.